Ayrım 14. Aylak Adam. Yusuf Atılgan. Sayfa 144. 3. Dükkanın pudra lekeli aynasında elindeki derginin yapraklarını karıştıran adamı görüyordu. Konuşmaya katılmadan tıraş sırasını bekleyen bu adamın ötekilerin anlattıklarını dinlediğini biliyordu. Yoksa o da benim gibi kadını suçlu bulamıyor mu? Berberle kalfasının saygılı saygılı Seyfi Bey dedikleri öbür koltukta tıraş olan adam, "Desene, herif boynuzlunun biri," dedi. Boynuzlu sayılmaz çünkü durumu bilmiyor. Kadın oynaşını o işteyken içeri alıyor. Öğle sonraları. Saatlerce kalıyorlar. Kocası geldiğinde öteki gitmiş oluyor. Berber çenesine dokununca başını koltuğun arkalığına dayayıp tavana baktı. Sakallarını sabunlayan berberin yüzünü görmek istemiyordu. Kızıyordu ona. İki yüzlülük, dal kavukluktu. "Sokağın namusu var, değil mi Seyfi Bey?" demişti. Koltuğa oturdu oturalı berber, kalfası, bir de Seyfi Bey hep karşı apartmandaki kocasını aldatan kadından söz ediyorlardı. Anladığına göre durum dünyada birçok benzeri olan çifte yaşayışlardan biriydi. Bu kadını onun da suçlandırması için sebepler vardı ama yapamıyordu. En önemlisi kocasına söylememesi. "Artık sevmiyorum seni, bir başkası var, ayrılalım," dememesi. Gene de suçlu bulamıyordu onu. Bu işi bir tek erkekle yaptığı için mi? Kocası bıyıklı diye mi? Yoksa bu sokak namusundan, ahlak düşüşünden söz edenlerle aynı kanıda olmamak için mi? Tavandaki mavi abajurlu lambada bir sinek geziniyordu. Kocası pek yaşlı da değil. 2-3 haftada bir bizde tıraş olur. İyi bir adam. İşinde gücünde, konuşkan. Gözlerini kapadı. Onun iyi adam olduğuna inanmıyorum. Onlar kalıplarının içinde rahat. Onlardan değilim ben. Bir türlü burnunun yakınından ayrılmayan, eldeki ağır esans kokusunu duymamak için ağzından soluyordu. Ustura üst dudağında gezinirken canı yandı. Orası hep acırdı. Adama haber vermeli. İnsaniyet borcu bu. Doğru söylediniz ama Seyfi Bey, ya inanmazsa, iftira ediyorsun derse, namus davası açarsa? Gözlerini açtı. İnsaniyet borcu ha? Sıra bekleyen adamla aynada göz göze geldiler. Adam dergiye eğildi. En iyisi ona göstermek. Bir gün adam öğle yemeğinden çıkınca dükkana çağıracağım. Kardeşim diyeceğim. Sen şu ikinci katta oturuyorsun değil mi? Bak, perdeler açık şimdi. Az sonra apartmana birisi girecek. Boynundan havluyu aldı. Senin oturduğun kata varınca karın perdeleri örtecek. Önündeki lavaboda yüzünü yıkamaya başladı. Beklersen adam sokağa çıkar çıkmaz perdelerin yeniden açıldığını, karının onun arkasından baktığını göreceksin. İstersen perdeler kapandıktan sonra git, karını onunla suçüstü yakala. Yüzünü kuruladı. Saçlarınızı ıslatayım mı? Hayır. Berber saçlarını tarayıp kolonya şişesine uzandı. İstemem dedi. Kalktı. Buradan çabuk çıkmak istiyordu. Parayı masanın üstüne bırakıp yürüdü. Gidip berberin neler yapacağını kadına söyleyecekti. Sokakta bir duvara dayanıp karşı apartmana baktı. İkinci katın perdeleri açıktı. Şimdi kadın içeride, kocasıyladır. Hava neredeyse kararacak. Belki dükkandaki konuşma herifin işten dönüp evine girdiğini gördüklerinde başlamıştır. Bugün söyleyemeyeceğim ona. Yarın. Sokağın yerini belirlemek için çevresine bakındı. Önünden insanlar geçiyordu. Birden içini bir bezginlik kapladı. Söyleyecekti de ne olacaktı? Kadında da erkekte de bir tedirginlik başlayacak, belki daha seyrek, başka yerlerde buluşacaklardı. Belki de korkarlar ayrılırlardı. Gerçekten sevişiyorlarsa işi oluruna bırakmaktı. Yakalanıncaya dek yaşarlardı ya. Caddeye doğru yürürken bir sigara yaktı. Yarın bu sokağa uğramayacaktı. Sırtında bir kaşıntı duydu. Ense tıraşı oldu mu yıkanmadan rahatlayamazdı. Namuslu berber dedikodunun dalgınlığıyla boynuna sardığı peşkiri iyi sıkıştırmamış olacaktı. Dünya berberlerle, Seyfi beylerle doluydu. Ya sıra bekleyen adam? Hiç konuşmadı. Yoksa kadının sevgilisi miydi? Oysa yaman adammış doğrusu. Kuşkuluydu. İnsanların kimliği ilk bakışta anlaşılmıyordu. Gözlerinde böyle bir hassa olsun isterdi. O zaman aradığını aldanmadan ne çabuk bulacaktı. Kim bilir onu kaç kere görmüştü de tanıyamamıştı. Onları anlamak için doğruluklarından kuşkulanarak konuşmalarını dinlemek, davranışlarını görmek gerekti. Kişi öyleyken bile aldanıyordu. Acaba insanların kimliğinde yanılmayan birisi var mıydı? Güler'le buluştukları pastanedeki garsonu hatırladı. Konuşmazdı. Çıkarlarken dolgun bahşişler bırakmış, ona bir güle güle dedirtememişti. Her gelişinde içtiği portakal suyunu bir kere bile kendiliğinden getirmemişti. Garson onu biliyordu. Yalnız beni mi? Güler'i de. Aramızdaki değişikliği fark edişi. O gün 4. katlı gazeteyi getirmemişti. Nasıl oluyor da biliyor? Bir püf noktası mı var bu işin? Gidip o garsonla konuşacağım. Ya gömleğimin yakasındaki kıllar? Sonra. Yanından geçen tramvayın arkasından koşup atladı. İçerisi kalabalıktı. Girip çıkanların sürtünmesini aldırmıyordu. Garsonu düşünüyordu. Pastanede Güler'le buluştukları masaya oturacaktı. Ondan gene portakal suyu isteyecek, belki o getirir, işi bitinceye dek bekleyecekti. Garson onun neden geldiğini anlardı. İşini bitirince gelir masanın yanında durur, omuzuna dokunup çıkalım derdi. Burada konuşamayız. Arka sokaklardaki basık meyhanelerden birinde konuşacaklardı. Parmak kapıda indi. Pastaneye girdiğinde o masa boştu. Eski yerine oturdu. Burası aylardır hiç değişmemişti. Duvar diplerinde aynı yeşil koltuklar vardı. Garsonun bu kere kendiliğinden getireceğini umduğu bir bardak portakal suyunu hayatında belki ilk defa kızmadan içecekti. Ne emredersiniz efendim? Başını kaldırıp baktı. Birden sol şakağında gözüne yakın o ağrı başladı. Karşısında kara papyonlu, yakışıklı bir garson, yüzünde yapma bir gülüşle ona bakıyordu. Yerinden kalkıp yürüdü. Demek sonunda patronun aklı başına gelmiş, ötekini atıp bu gerçek garsonu tutmuştu. Kapıdan çıkarken Sadık'la burun buruna geldiler. ''Vay'' dedi Sadık, ''sen sağ mısın be? İnsan bir gün uğrar yahu. Nereye böyle? Dön de biraz oturalım. Burada olmaz. Gel.'' Kolunu tutup onu kaldırıma çekti. ''Başka yere gidelim.'' ''Neden burada oturmuyoruz?'' İçeride o yok. Kovmuşlar. Kimi kovmuşlar? Eskiden burada adamın ne bokun soyu olduğunu anlayan bir garson vardı. Şimdi yok. Kovmuşlar. Sadık güldü. Hep o eski kaçıksın dedi. Seni döven terziler ne oldu? Daha arıyor musun? Onları bir günde buldum. Ama bıyıksızdılar. Sonra? Kötü. Bırak şimdi onları. Gidip bir yerde içelim mi? Sinemaya gidecektim ben. Güzel bir film varmış. Yarın gece görürsün. Gel hadi. Hem biraz konuşuruz. Girdikleri meyhanede şarap beklerlerken içinde bir sabırsızlık vardı. Denemişti. 2-3 bardak içince sol şakağındaki ağrıyı pek duymuyordu. Sadık, seni zayıflamışsın gibi gördüm dedi. Öyledir. İştahım yok bu sıra. Garson şişeyi mezelere bırakıp çekilince bardakları doldurdu. Neden çoğu geceler içtiğini söylemekten utanıyordu? Sende ne var ne yok diye sordu. Uzun zaman arada içerek onun anlattıklarını dinledi. Atölyedeki, evdeki güçlüklerden söz ediyordu. Bulunmayan boyalarla, geçim sıkıntılarıyla bir türlü ilgilenemiyordu. Sami'yi merak ediyordu. İşte böyle. Neden bu kadar hızlı içiyorsun? Şuramda bir ağrı var. Bir aydır yokluyor. Şarap içtikçe artacağına eksiliyor. Rahatlıyorum. Doktora göstermedin mi? Hayır. Göster bir kere. Olur. Sami'den ne haber? Biliyorsun, iş var o çocukta. Var. İnsanlara bakmasını biliyor. Büyük ressam olacak o. Evet. Yüzünde bir gölgelenme görür gibi oldu. Yoksa kıskanıyor mu? Sadık bardağına uzandı. Sami son günlerde üzgün dedi. Ablasına sinir buhranları geliyormuş. Evlensin, kurtulur. Üniversitede okuyor. İyi ya, bıraksın okumayı falan. Evlensin. Kızlarda sinir buhranları başladı mı, evlendirmeli. Evli kadında başlarsa boşandırmalı. Birebirdir. Hani sen genellemelerden iğrenirsin? Genelleme değil ki bu. Daraltma bile denebilir. Garsonu çağırıp bir şişe şarap daha istedi. Kalabalık meyhanede herkes bağıra bağıra konuşuyordu. Bardakları doldururken bir adam güldü. Yakınlarda birisi, iyi etmiş, bal tutan parmağını yalar dedi. Arkasını işitemedi. Sadık sigara paketini ona uzatıp, ya sen diye sordu. Görmeyeli neler yapıyorsun. Artık utanmıyordu. Söyleyebilirdi. Ben çoğu geceler içiyorum dedi. Şakağımdaki ağrıyı duymamak için, iştah açmak için falan diyorum ama değil. Biliyorum. Bir çeşit umutsuzluktan kurtulmak için içiyorum. Belki kendi kendimden. 2 çeşit içen vardır. Biri benim gibi kurtuluşu içkiden beklemenin utancıyla içer. Bir de şu çevrendekilere bak. Bunlar neden içiyorlar? Toplum içinde yaşamanın baskısını, yükünü hafifletmek için. Çekinmeden bağırmak, yüksek sesle gülmek için. Dışarıda bağırmak, kahkaha atmak yasaktır. Sokakta hiç gülmemek için burada gülerler. Böylesi az içer. Ya ben? İçiyorum da kurtulabiliyor muyum? Belki yalnız baş ağrısında. Ya içmediğin zamanlar? O zaman ararım. Hep arayacaksın sen. Ya resim ya kitap. Tutamamak sorunu. İnsanın bir tutamağı olmalı. Anlamadım. Tutamak sorunu dedim. Dünyada hepimiz sallantılı, korkuluksuz bir köprüde yürür gibiyiz. Tutunacak bir şey olmadı mı insan yuvarlanır. Tramvaylardaki tutamaklar gibi. Uzanır tutunurlar. Kimi zenginliğine tutunur, kimi müdürlüğüne, kimi işine, sanatına. Çocuklarına tutunanlar vardır. Herkes kendi tutamağının en iyi, en yüksek olduğuna inanır. Gülünçlüğünü fark etmez. Kağızman köylerinden birinde bir çift öküzüne tutunan bir adam tanıdım. Öküzleri besiliydi, pırıl pırıldı. Herkesin, Veli Ağa'nın öküzleri gibi öküz yoktur demesini isterdi. Daha gülünçleri de vardır. Ben toplumdaki değerlerin ikiyüzlülüğünü, sahteliğini, gülünçlüğünü göreli beri, gülünç olmayan tek tutamağı arıyorum, gerçek sevgiyi, bir kadın, birbirimize yeteceğimiz, benimle birlik düşünen, duyan, seven bir kadın. Sadık başını sol eline dayamış, önüne bakıyordu. Bu elin iki parmağı arasındaki sigaranın külü uzamış, az bükülmüş, neredeyse altında duran yarı dolu şarap bardağına düşecekti. Sigaranın külünü silk dedi. Daha elini oynatırken kül, bardağın yanına düştü. Sadık eğildi, üfledi. Senin aradığın kadın dünyada yok dedi. Var, o olmasaydı ben olmazdım. Bu şehirde yaşıyor. Bir gün bulacağım onu. Bulamazsın. Öyle kadın olmaz. Sigarasını attı. Bir şey söyleyecekken vazgeçti. Onu bu kadının varlığına inandıramazdı. Dayak yediği, iki terziyi araması gerektiğini bile anlamamıştı. Öyleyse neden kızıyorsun? Sadık, insan bulabileceğini aramalı dedi. Etli, canlı bir kadın. Bir kitap, bir resim. Ha, sergiyi gezdin mi? Hayır, çoktan beri resim almıyorum. Demek Kemal'in son resmini görmedin. Ne, Kemal Fransa'dan döndü mü? Haberin yok muydu? 1,5 ay oluyor. Sergideki peyzajı müthiş. Görsen yeniden resim almaya başlardın. Başına geçsin resmi. Sen bana ondan söz et. Nerede kalıyor? Eski atölyesinde mi? Değil, ona yakın bir yerde. Meyhanenin aşırı sıcaklığını sanki yeni fark ediyordu. Ensesini kaşıdı. Garson, hesabı getir dedi. Sadık, ne var, ne oluyor diye sordu. Gidip Kemal'i göreceğiz. Bu vakit nerede buluruz onu? Atölyesinde yoktur. Olsun, bir vurarız. Kalktılar. Dışarısı soğuktu. Pasajdan geçip İngiliz elçiliğinin yanından aşağı yürüdüler. Az sonra Sadık, vay canına dedi, pencereleri ışıklı, işte şurası. Bir kibrit çakıp kapıdaki 4 düğmeyi aydınlattı. Parmağını en üsttekine bastı. Yukarı katta açılan pencereden bir baş sarktı. Kim o? Benim, Sadık, yanımda seni görmek isteyen biri var. İn de kapıyı aç. Olmaz, sarhoşsunuzdur. Yeşil ağacı mısın be? Hadi uzatma, in aşağı. Yanındaki kim? Sadık'ı dürtüp susturdu. Benim dedi. Dur bakayım. Yoksa sen misin C? Tamam. Sen daha ölmemiş miydin? Hayır. Bilirsin. Yarın öleceğim ben. İyi iyi. Anahtarı atıyorum. Geçenler onlara bakıyorlardı. Sadık bağırdı. Tembel herif. Kendin insene. Anahtar kırılır. Kırılmaz. Mendile sardım. Mendil yanlarına düştü. Kapıyı Sadık açtı. Karanlık merdivenlerden kibrit çaka çaka çıktılar. Yukarıda atölyenin kapısından gelen ışıkta Kemal'i 2 yıldır değişmiş, yaşlanmış gibi gördü. Oh oh, sağ salim çıkabildiniz ha diyordu. Sarılıp öpüştüler. Çevresinde yazdan beri unuttuğu o yağlı boya, bezir yağı kokusu vardı. Birden buraya geldiği için bir pişmanlık duydu. Kemal, neyse şarap içmişsiniz dedi. İşte 20. yüzyılın ikinci yarısında bile tesadüfler oluyor. Gecenin bu erken saatinde benim burada bulunmam gibi. Gidip ben de içecektim ama vazgeçtim. Erken yatayım dedim. Yarın sabah sevgilimin karşısına ağrısız bir kafa, passız bir ağızla çıkmak istedim. Hadi, zarar yok. Babamdan önce siz işitin. Yakında evleniyorum. Sadık, beter ol dedi. Dilerim çocukların da olsun. Yaptığın yeni bir şey var mı? Kemal duvardaki bir resmi gösterirken gülüyordu. Öteki yanlarından ayrılınca ona döndü. Otur dedi. 1,5 aydır niye uğramadın bana? Döndüğünü bilmiyordum. Neler yapıyorsun anlat. Masanın önündeki iskemlelere oturdular. İçinde gittikçe artan bir sıkıntıyla onu hala içtiğini, hala aylak olduğunu, hala canı sıkıldığını, hala aradığını yeniden anlattı. Kemal, "Demek daha bulamadın?" diye sordu. "Öyle. Ben buldum. Fransa'da mı?" "Değil, burada." Sanki onun şakacı görünüşü ardında gizli ciddiliği sezmemiş gibi, "Demek evleneceğin doğru?" diye sordu. "Evet. Kim bu kadın? Tanıyor muyum ben?" "Bilmem. O da ressam." Sadık yanlarına gelmiş, "Boyalarla aran nasıl?" diyordu. "Kolay bulabiliyor musun?" İkisi boyalardan söz ederken kalktı. Duvardaki resmin önüne gitti. Öbür ucu görünmeyen bir köprü resmine benziyordu. Neye benzerse benzesin, umurunda değildi. Salt onların konuşmasından uzaklaşmak için gelip burada durmuştu. Dağınık atölye, Kemal'in eski atölyesi gibiydi ama sahibi değişmişti. Eskiden yanında olmaktan sıkılmadığı tek adamı, bundan böyle ne yapsa evlenebilecek bir insan diye düşünmekten kendini alamayacaktı. Artık paranı bilmem nerene sok diyemezdi. Belki yakında ona, resimlerinden birini satın almadığı için kırılacaktı. O da ressam demişti. Acaba, neden olmasın? Ensesini kaşıdı. Onların konuşmalarını duyuyordu. Evlenince onunla karşı karşıya geçer, bu oyuna birbirinizin resmini yaparsınız. Güldüler. Kemal, bu olanaksız. Çünkü sevgilim insan resmi yapmıyor, dedi. Sol eliyle şakağını ovuşturdu. Soluk filiz yeşili bir duvarda yan yana asılı, para vermeden edindiği o iki resmi hatırladı. Bir kadın, bu çıplağı gerçek bir sanatçının yaptığı belli demişti. Onları o duvara kendisi asmıştı. Ummadığı bir haksızlığa uğramış gibi içi kapkaraydı. Dönüp baktı. İkisi de neşeyle konuşuyorlardı. Rahattılar. Boyaları, resimleri vardı. Onlardan değilim ben. Onu sanki unutmuştular. Prusya mavisi, kobalt mavisi diyorlardı. Veronez yeşilinin sakıncası şu ki diyorlardı. Birden gene bir yere geç kalmış gibi yürüdü. Kapıyı açtı. Kemal, nereye gidiyorsun diye bağırdı. Başım ağrıyor dedi. Eyvallah. Kapıyı kapayıp merdivenlere doğru yürüdü. İçeride Sadık, Kemal'in kolundan tuttu. Bırak gitsin dedi. Ne oldu? Neden gitti? Tanımıyor musun onu? Hep eskisi gibi. Aklına esti mi basar gider. 8 aydır görünmüyordu. Bu akşam bir pastaneden çıkarken karşılaştık. Gidip biraz içtik. Korkuluksuz köprüden geçer gibiyiz diyor. Bütün değerlerini yitirmiş, dayanacak bir şey arıyor. Yakında büsbütün kaçırırsa şaşmam. İşte böyle. Paris'teyken hiç Leger'le konuştun mu? Dış kapıyı çarpıp çıktığı sokak tenhaydı. Şehirdekilerin çoğu şimdi ya yataklarında ya da yataklarına yakındılar. Caddeye doğru yürüyordu. Karşıdan gelen bir kadın onun uzağından dolaştı. Arkasından gitmedi. Biliyordu. Yanından hızla geçen taksiye baktı. İçinde oturan kadınla erkek sanki iki mankendiler. Neden? Neden böylesiniz? Olanla yetinerek, aramadan, düşünmeden yaşanılsın diye yaratılmış bir dünyada yalnızdı. Sırtı kaşınıyordu. Eve gidip yıkanacaktı. 4. Bir ara karıncaları düşündü. Yağmur dünince saklandıkları yerlerden çıkıp, tatlıcının tek parça büyük camından gördüğü caddeleri dolduranlar, bir çalışma, didinme mutluluğu içinde yürür gibiydiler. Yarım saat önce girdiği bu tatlıcı dükkanından, önündeki küçük alanda değneğini sallayan trafik polisini görünce, çok eskiden gene burada oturduğu bir günü hatırlamış, bir bardak portakal suyu içmiş, sağındaki kar yağdı paltolu adamın baklava yediğini bilmekten gelen iş bulantısıyla, başkalarının iştahla yiyebilmeleri alçakça bir haksızlıktı, yağmur dinince çıkıp bir sinemaya gitmek kararını vermişti. Oysa şimdi karıncaları düşünüyordu. Sinemaya gitse biliyordu. Başının ağrısı artacak, içinde hep o bir yere geç kaldığı duygusu olacaktı. O yer belki de burasıydı. Neden olmasın? Onu bu şehrin bir yerinde görmeyecek miyim? İşlerine çabuk varmak telaşındaki şu karınca sürüsünün arasına karışmaktan şaşırmış, neden bu camın önünden geçmesin? Kulakları caddenin gürültüsüyle doluydu. İnsanların, taşıtların geliş gidişini yönelten trafik polisini elindeki değnekle bestecisi bilinmeyen bu kötü, sıkıcı senfoniyi çaldıran zevksiz bir orkestra şefine benzetti. Camın önünden geçecek ilk kadının arkasından gitmek niyetiyle hazırlandı. Elindeki izmariti attı. Cebinden bir tek lira çıkarıp masaya koydu. Bir erkeğin kolunda köprüden yana geçen kadını görünce kararını sağa, tophane yönüne geçecek ilk kadının diye düzeltti. O yana ilk geçen kadın yüz yuvarlak, buruşuk bir koca karıydı. Yumruklarını sıktı. Artık bu kadarı da fazlaydı. Yoksa yalnız onunla uğraşmaktan, başını ağrıtmaktan hoşlanan alaycı, korkunç, gizli bir varlığın oyuncağı mıydı? Kesin olarak bilemediği bir şeylere kızıyordu. İçinden sövdü. Vız gelirsiniz bana. Alay edin bakalım. Hepinize inat, bir gün bulacağım onu. Camın önünden geçen bir kız yürürken başını çevirip ona değil, dükkanın içine doğru baktı. Bu gergin yüzü, bu ürkek mavi gözleri eskiden bir yerde görmüştü. Birden başının ağrısı kesildi. İçinde acayip bir sevinç, delice bir telaşla kalktı. Aradığı oydu. Başının ağrısını böyle kesiveren, portakal suyuyla birlik içtiği aspirin değil, onun yüzünü görmesiydi. Kapıdan hızla çıkıp açık mavi yağmurluğunu görünce yavaşladı. Kapıdan hızla çıkıp açık mavi yağmurluğu görünce yavaşladı. 20 adım kadar önünde, arkasına bakmadan yürüyordu. Girip kolunu tutsa, merhaba dese, belki başka bir söz bile söylemeden anlaşacaklardı. Belki yalnız, sus, biliyorum diyecekti. Onun kolunu burada, karıncaların arasında değil, ileride, tenha bir sokakta tutacaktı. Bilmediği o sokağa çabuk varmak istiyordu. Mavi yağmurluklu kızın koşmaya başladığını görünce şaşırdı. Duraktaki otobüse atlar atlamaz o da koştu. Ama yetişemedi. Otobüs kalkmış gidiyordu. Koşarken, ''Hey, dursana!'' diye bağırdı. Geçenler ona bakıyorlardı. Bir adama çarptı. Sonra birine daha. Gittikçe uzaklaşan otobüse yetişemeyeceğine inanamıyordu. Bunun bir yolu olmalıydı. Otobüs ileride başka taşıtların arasında kayboldu. İnsanların hızlı yaşadıkları bir çağda olduğunu neden unutmuştu? Soluk soluğa durdu. Ötekiler ona bakıyorlardı. Önünden geçen taksiye el salladı. Taksi, içi doluydu. Durmadı. Otobüse yetişebilmek için bunlardan birini durdurması gerekti. Yolun ortasına çıkıp karşıdan hızla gelen taksiye iki kolunu da kaldırdı. Araba yavaşlayıp yanından geçmek niyetiyle sağa kırınca önüne koştu. Bir kadın bağırdı. Taksi durdu. Kapıyı açıp dışarı çıkan şoföre yaklaşırken arkada oturan adamın sıkıntılı, kızgın gözlerini gördü. Belki işine giden bir komisyoncuydu. Şoför, "İtoğlu," dedi. "Canına mı susadın?" "Beni otobüs..." Göğsüne inen yumrukla sendeledi. Önce şaşırdı. Sonra içinde kabaran bir öfkeyle şoförün suratına vurdu. Adam elleriyle yüzünü kapayıp ıslak taşlara kıvrıldı. Parmakları kanlıydı. Çevresini yavaş yavaş otomobil kornalı, tramvay çanlı, insan sesli bir gürültüdür kapladı. Burnu kırılmış diyorlardı. Bayılmış, burnu kırılmış. Birisi kolunu tuttu. Ne var, ne oldu diye sordu. Baktı, bir polisti. Taksideki adam, ben gördüm dedi. Kabahat onda. Arabanın önüne geçip durdurdu. Üstelik şoföre vurdu. Çevresindeki herkes ona düşmanca bakıyordu. Kuşatılmıştı. Artık otobüse yetişmesi olanaksızdı. Birden sol şakağındaki ağrı yeniden başladı. Yıllardır aradığını bulur bulmaz yitirmesine sebep olan bu saçma, alaycı düzene boyun eğmiş gibi kendini koyverdi. Şimdi ona istediklerini yapabilirlerdi. Yanındaki polis kolunu sarsıp ummadığı yumuşak bir sesle sordu. Ne oldu? Anlat. Otobüse yetişecektim. Sustu. Konuşmak gereksizdi. Bundan sonra kimseye ondan söz etmeyecekti. Biliyordu. Anlamazlardı. Kitabın sonu. 14 Ocak 2014. Sayfa 155.